Ayrım 14. Köylüler, Honoré de Balzac, sayfa 178. Blanche Belediye Başkanı, Rijo adında eski bir Benediktendi. Cumhuriyet'in birinci yılında eski Blanche rahibinin kızıyla evlenmişti. Valiliğin evli bir din adamından hoşlanmamasına karşın, Rijo 1815'ten beri belediye başkanıydı çünkü Blanche de bu makamı dolduracak tek kişi oydu. Ne var ki 1817'de başpiskopos 25 yılı papazsız geçirmiş olan Blanche bölgesine Peder Brozet'i atayınca papazlık mesleğinden dönen Rijo ile karakterini artık tanıdığımız genç din adam arasında şiddetli bir karşıtlık baş gösterdi. O zamandan beri belediye başkanlığıyla dinsel temsilcilik arasında süren savaş daha önceleri küçümsenen belediye başkanını popüler bir duruma getirdi. Çevirdiği tefecilik numaraları nedeniyle köylülerin kendisinden nefret ettiği Rijo birdenbire restorasyonun özellikle de din adamları sınıfının sözde tehdidi altında bulunan siyasal ve parasal çıkarların temsilcisi olup çıkıverdi. Liberal görüşlü muhalefetin başlıca yayın organı olan Le Constitutionnel Barış Kahvesi'nden çıkıp bütün memurlar tarafından okunduktan sonra 7. gün döner Rijo'nun eline geçerdi. Çünkü limonatacı Sokar Baba adında olan abonman ücretine 20 kişi katılırdı. Rijo gazeteyi değirmenci Lanlume'ye verir, o da artık parça parça olmuş gazeteyi okuma yazma bilen herkese ulaştırırdı. Agüe Vadisi'nin kamuoyunu bu liberal gazetenin din aleyhindeki asılsız haberleri oluştururdu. Bu yüzden Rijo da saygıdeğer Peder Gregoire gibi kahraman oldu. Bazı Parisli bankerler için olduğu gibi Rijo için de siyaset yüz kızartıcı dalaverelerini halkçılığın koruyucu örtüsünün altına gizleyeceği bir araç oldu. O sıralarda yeminine ihanet eden bu papaz da Büyük Hatip François Keller gibi halkın haklarının koruyucusu sayılıyordu. Oysa yakın zamana kadar karanlık bastıktan sonra kırlarda dolaşmaktan çekinir, bir tuzağa düşürülmekten, öldürülmekten korkardı. Siyasette bir insana işkence yapmak onu yalnızca büyütmez, geçmişini de temize çıkarır. Liberal Parti bu bakımdan mucizeler yaratmıştır. Parti organı o uğursuz gazete, kitleleri oluşturan bütün halk tabakaları kadar yavan, iftiracı, aptalca, kötü niyetli ve ortaya atılan her iddiaya hemen kanıp, onu benimseyen bir tutumla birçok özel çıkarın ve kilise çıkarının büyük zararlara uğramasına neden oldu belki de. Rijo gözden düşmüş, Bonapartçı bir generalin ihtilalin yetiştirdiği bu halk çocuğunun Bourbonlara ve papazlara düşman olacağını sanmıştı. Ama general gizli tutkularını tehlikeye atmak için Agüe'ye geldi ilk günlerde Bay ve Bayan Rijo'nun ziyaretlerini atlatmanın yolunu bulmuştu. Vadinin vaşağı olan Rijo'nun yüzünü yakından görürseniz, generalin aristokrat düşüncelerinin onu içine düşürdüğü ikinci ağır yanılgının büyüklüğünü anlayacaksınız. Bu yanılgıyı Kontes, Rijo'nun öyküsünde yerini alacak olan bir densizlikle büsbütün ağırlaştırdı. Vali Kont Martial de la Roche-Hugon, 1804'ten beri generalin dostuydu. Paris'te bir görüşme sırasında onu tavsiyesi üzerine almıştı Agüe'ye general. Napolyon döneminde vali olan Kont Martial, Bourbonlar döndükten sonra da yerini korumuştu ve yerinde kalmak için piskoposa dalkavukluk ediyordu. Monseigneur ise birçok kez Rijo'nun değiştirilmesi isteminde bulunmuştu. Bucağın durumunu çok iyi bilen Martial, generalin isteğinden pek hoşnut kaldı ve Montcornet'in tayini bir ay içinde çıktı. Dostunun kendisini konuk ettiği vilayette kaldığı süre içinde, general olan bir rastlantı sonucu eski imparatorluk muhafız kıtasından bir assubayla karşılaştı. Adama emeklilik aile bağlamıyorlardı. General, Groazon adındaki bu süvariyi başka zamanlarda da korumuştu. Groazon bu iyilikleri de hatırladı ve derdini anlattı. Geçim sıkıntıları içindeydi. Montcornet kendisine hak etmiş olduğu emeklilik ailesine bağlanacağına dair söz verdi ve minnet borcunu da hizmet ederek ödemesi için Blanche'de koruculuk görevi önerdi. Yeni belediye başkanı ile yeni korucu aynı zamanda göreve başladılar. Tahmin edileceği gibi general askerine sıkı talimat verdi. İşinden atılan korucu Vaudoye, Ronquerolerin yerlisi bir köylüydü. Korucuların çoğu gibi başıboş gezmekten, avarelikten, fakir fukara tarafından okşanmaktan başka bir şey gelmezdi elinden. Mülkiyetin ileri karakol nöbetçisi olan bu alt düzeydeki yetkiyi baştan çıkarmaya hazırdı zaten fakir fukara. Sulanje jandarma onbaşısını tanırdı. Çünkü jandarma onbaşıları ağır ceza davalarında hemen hemen adli bir görev yüklenir. Bu nedenle de doğal casusları olan korucularla ilişki içindedir. Sodre'yi Gobertin'e yolladı onu. Gobertin, eskiden beri tanıdığı Vaudreuil'i çok iyi karşıladı. Ona içki ikram etti ve başına gelenleri dinledi. Herkesin anlayabileceği bir dille konuşmasını çok iyi bilen La Vie aux Folles belediye başkanı şöyle konuştu. Aziz dostum, senin başına gelen hepimizin başına gelebilir. Soylular geri geldi. İmparatorun soyluluk unvanı verdiği kişiler de onlarla işbirliği içindeler. Halkı ezmek, eski hakları yeniden yürürlüğe koymak, mallarımızı elimizden almak istiyorlar ama biz Burgonyalıyız. Haklarımızı savunmamız gerekiyor. Arminakları Paris'e geri göndermeliyiz. Sen şimdi Blangy'ye dön. Roncaiore ormanları ihalecisi Bay Polizar hesabına ağaçları kesilen ormanda bekçilik yapacaksın. Hadi aslanım, ben sana bütün yıl boyunca yapacak iş bulurum. Ama bu ormanların hepimizin olduğunu sakın unutma. Kimse elini sürmemeli onlara. Odun hırsızlarını Aguille'ye gönder. Eğer satılık odun demeti varsa bizimkileri satın alacaklar. Hiçbir zaman Aguille'inkiler satın alınmayacak. Pek uzun sürmeyecek bu. Sen yine korucu olacaksın. General hırsızlar arasında yaşamaktan bıkacak. Sen o döşemecinin bana hırsız dediğini biliyor musun? Ben ki cumhuriyetçilerin en dürüstünün oğlu, öldüğü zaman cebinde kefen parası bile bulunmayan halkın en ünlü temsilcisi Furşon'un damadıyım. General korucusunun aylığını 300 franka yükseltti. Ona bir konut yaptırdı. Daha sonra da ölen bir ortakçısının 3 dönüm bağla öksüz kalan kızıyla evlendirdi onu. Gruvazon generale bir köpek sahibine nasıl bağlanırsa öyle bağlandı. Bu meşru bağlılık bütün bucak halkı tarafından onaylandı. Korucudan herkes çekindi. Herkes saygı gösterdi ona. Ama bu bir gemide tayfaların saymadığı bir kaptanın gördüğü saygıya benzer bir saygıydı. Köylüler ona cüzdanlıymış gibi davranıyordu. Kendisini ya sessizce karşılıyorlardı ya da kalender bir görünüş altında gizli alaylara hedef oluyordu. Başka nöbetçilerin gözaltında tuttuğu bir nöbetçi durumuna geldi. Bu kalabalığa karşı yapacak bir şey yoktu. Köylüler saptanması, kanıtlanması olanaksız suçlar işlediler ve eski asker acizliğini görüp kudurdu. Gruvazan bu görevinde partizan savaşının çekiciliğini ve avcılığın, uç avcılığının zevkini tattı. Savaşta her şeyi mertçe yapmaya, dürüstlüğe, doğruluğa alışmış olan bu adam ihanetten nefret ederdi. Bu nedenle sinsice dalavereler döndüren becerikli hırsızlara ve onurunu zedeleyen kimselere karşı kin bağladı. Bütün malikanelerin korunduğunu, suçların yalnızca Aguille toprakları üstünde işlendiğini kısa süre içinde fark etti. Aslında temiz kalpli, eli açık bir adam olan, bir imparatorluk generalini soyacak kadar soysuz olan köylüleri önce hor görmeye başladı. Sonra da onlardan nefret etmeye başladı. Ama boşu boşuna helak etti kendini. Her yere yetişemezdi. Oysa düşmanlar her yerde suç işliyorlardı. Gruvazan canla başta çalışmasının yeterli olmadığını kanıtlayıp, vadi sakinlerinin kötü niyetlerini gözler önüne sererek, savunmayı tam bir donanımla örgütlemesi gerektiğini generali hissettirdi. Bu işin içinde bir iş var generalim dedi. Bu adamlar fazla cüretli, hiçbir şeyden korkmuyorlar. Tanrı'ya güveniyormuş gibi bir halleri var. Göreceğiz bakalım dedi Kont. Talihsiz bir söz, büyük siyaset adamları için, görmek fiilinin gelecek zamanı yoktur. Montcornet o sırada kendisine daha ivedi görünen bir sorunu çözmek zorundaydı. Kendisi Paris'teyken yerini dolduracak belediye başkanlığı görevini yürütecek birini bulması gerekiyordu. Yardımcı olarak mutlaka okuma yazması olan birini seçmek zorunda olduğu için bütün bucakta bula bula değirmencinin kiracısı Langlumi'yi buldu. Bu seçim hiç iyi karşılanmadı. Bir kere belediye başkanıyla generalin değirmenci yardımcısının çıkarları taban tabana zıttı. Sonra Langlumi ticaret yapmak ya da gayrimenkul satın almak için kendisine gerekli parayı borç veren Rijo ile dalavereler çevirirdi. Değirmenci şatonun biçilmiş çimlerini atlarına yem olarak satın alırdı ve o kadar ustalıklı oyunlar oynardı ki Sibile çimleri yalnız ona satabilirdi. Bucağın bütün çimleri Aguille'in çimlerinden daha önce iyi bir fiyatla satılmış olurdu. Aguille'in kalan çimleri ise daha nitelikli olmasına karşın daha ucuza giderdi. Böylelikle Langlumi geçici başkan yardımcısı oldu ama Fransa'da geçici denen şeyler aslında sonsuzdur. Bu nedenle Fransa'nın değişikliği sevdiği iddiası pek yerinde değildir. Rijon'un öğütlerine uyan Langlumi kendisini generale bağlıymış gibi gösterdi ve dram başladığı sırada başkan yardımcısı bulunuyordu. belediye başkanının yokluğunda yerel meclisin doğal üyesi olan Rijo, üyeler üstünde egemen oldu ve generalin çıkarlarına ters düşecek kararlar çıkarttı. Kimi zaman yalnız köylüler yararına yapılacak harcamalar için karar alınmış ve bu harcamaların büyük bölümü verginin 1/3'ünü ödeyen geniş Aguye malikanesinden çıkıyor, kimi zaman bütün yararlı ödenekler geri çevrilmiş, söz gelimi rahibe bir ek ödenek verilmesi ya da rahiplik makam binasının baştan yapılması ya da bir köy öğretmenine aylık ödenmesi gibi öneriler geri çevrilmiş. Peder Broset, öğretimle ilgili papazlardan birini Blanje'ye getirtmek istemişti ama yerel meclis ödenek çıkartmayı kabul etmemişti. Lanlume, Peder Broset'in Blanje'ye sokmak istediği bir Hristiyan papazına karşı alınan bu demokratik olmayan kararı haklı çıkarmak için safça şöyle dedi: "Eğer köylüler okuma yazma bilselerdi halimiz ne olurdu?" Gurazan'dan pek hoşnut kalan general, Paris'e dönüşünde Aguye'de etkili bir savunma kurmak amacıyla imparatorluk muhafız alayı üyesi eski askerler aramaya başladı. Aradı, taradı, eski dostlarına ve subaylara sordu, soruşturdu. Michaud'u buldu. Muhafız alayında eski bir süvari başçavuşu olan Michaud, askerler tarafından çok sert biri olarak tanınırdı. Bu adlandırma kolay kolay pişmeyen fasulyelerle pek sık karşılaşılan mutfaktan çıkmıştı. Michaud tanıdıklar arasında birlikte çalışabileceği korkusuz ve dürüst bekçiler olma yeteneğine sahip olan 3 kişi seçti. Birincisi Stengel adında özbeöz Alsaslıydı. Bonaparte'ın yıldızının yeni parladığı sıralarda İtalya seferinin başlarında ölen General Stengel'in gayrimeşru oğluydu. İri yarı ve güçlü kuvvetliydi. Mutlak ve edilgen itaate alışmış Rus askerleri gibiydi. Görevini yerine getirmekten hiçbir şey alıkoyamazdı onu. Eğer aldığı buyruk gerektiriyorsa papayı da ya da imparatoru bile yakalamaktan hiç çekinmezdi. Tehlike nedir bilmezdi. Bu korkusuz asker 16 yıl savaşlarda bulunmasına karşın en küçük bir sıyrık bile almış değildi. Açık havada yatmış, yatağında uyumuş, hiç fark etmezdi onun için. Güçlükler ağırlaşınca şöyle derdi yalnızca: "Öyle görünüyor ki bugün de böyle geçecek." İkincisi Vatel, kıtadan yetişme, şen şakrak bir piyade onbaşısıydı. Güzel kadınlara karşı zaafı vardı. Hiçbir dinsel ilkesi yoktu. Çok cesurdu. Arkadaşını gülerek kurşuna dizebilirdi. Geleceği yoktu. Ne iş yapacağını da bilmiyordu. Kendisine önerilen görevi duyunca küçük, eğlenceli bir savaşa katılacağını düşündü. Ve dini imanı Napolyon'un büyük ordusuyla imparator olduğundan kime karşı olursa olsun Montcornet'e hizmet etmeye ant içti. Hırçın tabiatlıydı, düşmansız bir hayat çok tatsız tuzsuz görünürdü ona. Buna dava vekili ya da polis tabiatı da denir. Bu nedenle eğer zabıt katibi orada olmasaydı, konut dokunmasını falan dinlemeden Granivere ortasında Tonsar Ana'yı odun demetiyle birlikte tutup götürürdü mutlaka. Adı Gayar olan üçüncüsü astemenliğe yükselmiş eski bir askerdi. Aldığı yaralardan bedeni kalbura dönmüştü. Çiftçi asker sınıfındandı. İmparatorun kaderini düşünce her şey önemsiz göründü gözüne. Vatel nasıl tutkuyla gidiyorsa o da kayıtsızlığından gidiyordu Aguye'ye. Gayrimeşru bir kızına da bakmak zorundaydı. Bu işte bir geçim yolu bulunduğundan bu işi orduda görev alır gibi kabul etti. General Aguye'ye erlerden önce vardı. Courtecuisse yol verecekti ama kurucusunun küstahça davranışı karşısında şaşırıp kaldı. Bir itaat biçimi vardır ki eğer itaat eden köle ise buyruğu verene karşı en dayanılmaz alayı içerir. İnsanı ilgilendiren her şey saçmalığa varabilir ama Courtecuisse saçmalığın ölçüsünü kaçırmıştı. Suçlar hakkında 126 zabıt tutmuştu. Çoğu Courtecuisse'le anlaşarak tutulmuştu. Suç ceza mahkemesine teslim etmişti bu zabıtları. Mahkeme usule uygun olarak davalara bakmış ve 69'unu karara bağlamıştı. Eline geçen fırsattan göklere uçan Brune, mahkeme hükümlerine dayanarak adliyeci diliyle fakirlik il muhabiri denen tutanaklara ulaşmayı başarmak için gerekli olan işlemleri eksiksiz yapmıştı. Bu belgede icra memuru, davalının mal mülkten yoksun olduğunu, ihtiyaç içinde bulunduğunu saptar, doğaldır ki hiçbir şeyin bulunmadığı yerde alacaklı da kral gibi kovuşturma hakkını yitirir. Özenle seçilen bu yoksullar çevredeki beş bucakta otururdu. İcra memuru, pratisyenleri Vermişel ile Furşon'u yardımcı olarak bu bucakları ziyaret etmiş, durumu yerinde saptamıştı. Bay Brune daha sonra belgeleri Sibirya'ya göndermiş, 5000 franklık bir gider pusulası eklemiş, Montcornet kontundan yeni buyrukları olup olmadığını da sormasını rica etmişti. Sibile dosyaları patronuna götürmüş, Courtecuisse verdiği buyrukların sonucunu kısaca açıklamış ve bir Fransız süvari kuvvetleri generalinde görülebilecek en şiddetli öfkelerden birini sükunetle seyrederken Courtecuisse efendisine hesap vermek ve yerine getirdiği ödeve karşılık kendisine vaat edilen ve yaklaşık 1100 franka yükselen ikramiyeyi istemek üzere içeri girdi. İşte o zaman general zıvanadan çıktı. Ne başındaki kontluk tacını ne de rütbesini düşündü. Yeniden zırhlı süvari ordu ve sonradan utanç duyacağı küfürler kustu. Ya 1100 franka, 1100 tokat, kıçına 1100 tekme, enayi mi sandın sen beni? Bas git buradan, ezerim yoksa seni. Generalin mosmor olan yüzünü görünce Courtecuisse daha ilk kelimeleri duyar duymaz bir kırlangıç gibi uçtu gitti. Haksızsınız Kont Hazretleri diyordu Sibile yavaşça. Haksız mıyım? Ben mi? Kont Hazretleri lütfen dikkatli olun. Bu pis herifle mahkemelik olacaksınız. Mahkeme falan umurumda değil benim. Çeksin gitsin haydut. Dikkat edin de bana ait olan şeyleri de alıp gitmesin. Hesabını da kesin. 4 saat sonra bütün bölgede herkes keyfine göre yorumlayarak bu sahneyi anlatıyordu. General Courtecuisse'i yere devirmiş diyorlardı. Borcunu vermemiş ona. 2000 frankı iç etmiş. Aguin sahibi hakkında acayip söylentiler dolaşmaya başlamıştı ortalıkta gene. Deli oldu söyleniyordu. Ertesi gün general hakkında belge düzenleyen Brune, sulh mahkemesi için Courtecuisse adına celp çıkardı. Bu hastanın yazgısı bütün sinekler tarafından ısırılmakta, işkencesi yeni başlıyordu daha. Bir orman bekçisinin atanması bazı formaliteleri gerektirir. Aday Asliye mahkemesinde yemin eder. Bu nedenle 3 bekçi resmen işe başlayıncaya kadar birkaç gün geçti. General Michaud'a mektup yazmış, avon kapısındaki köşkün düzenlenmesini beklemeden karısını alıp gelmesini istemişti. Ama geleceğin genel muhafızı nikah işlemleri ve karısının Paris'e gelen akrabaları nedeniyle yola çıkmakta gecikti ve ancak 15 gün geciktikten sonra ulaştı yerine. Bu 15 günde formalitelerin tamamlanmasının beklendiği süre içinde La Vie aux Folles kötü niyetli kişilerin bazı eylemlerine sahne oldu. Bu süre içinde hiç kimse tarafından korunmayan Aguya Ormanı çapulcular tarafından yağma edildi. İmparator rengi olan yeşiller giymiş 3 korucunun ortaya çıkışı Conche'den La Vie aux Folles'a kadar bütün vadide büyük bir olay oldu. Çok güzel giyinmişti hepsi de. Yüzlerine bakınca sağlam karakterli insanlar oldukları anlaşılıyordu. Yürüyüşleri düzgündü. Çeviktiler, geceleri ormanda geçirebilirlerdi. Bütün bucakta onlara yakınlık gösteren tek kişi Gruazan oldu. Böyle bir takviye pek sevindirmişti onu. Hırsızların kısa zamanda köşeye sıkıştırılacaklarına, artık kimseye zarar vermeyeceklerine inanarak bazı tehditkar sözler savurdu onlara karşı. Böylelikle aynı zamanda sinsice ve sert biçimde yürütülen bu savaşta savaş ilanı geleneği de yerini bulmuş oluyordu. Sibile generalin dikkatini genellikle Sulanje jandarmasının özellikle de onbaşı Sudri'nin üstüne çekti. Onun gizli gizli Aguye'ye karşı kötü niyetler içinde olduğunu söyledi. İyi niyetle hareket eden bir jandarma müfrezesinin de ne kadar yararlı olabileceğini hissettirdi. Çıkarlarınızı koruyan iyi bir onbaşı ve jandarmalar olsaydı bölgeyi avucunuzun içine alırdınız dedi. Kont doğru vilayete gitti. Sudri'nin emekliye ayrılmasını, onun yerine de yönetim merkezinde görevli becerikli bir jandarma olan ve General Levalin de takdirlerini kazanmış olan Viale'nin atanmasını tümen komutanından sağladı. Montcornet'in eski arkadaşı olan jandarma albayı, Sulanje müfrezesindeki jandarmaları dağıttı ve her birini ilin değişik köşelerine yolladı. Yerlerine de başka seçkin jandarmalar getirdi. Bunlara Montcornet kontunun malikanesine bir daha hiçbir tecavüz olmamasına dikkat etmeleri için gizli emir verildi. Kendilerine özellikle Sulanje halkı ile pek sıkı fıkı olmamaları salık verildi. Engel olunmasına fırsat bırakılmadan süratle gerçekleştirilen bu son ihtilal La Vie aux Folles'de ve Sulanje'de şaşkınlık yarattı. Kendisini görevden alınmış kabul eden Sudri şikayete gitti. Gobertin jandarmayı onun buyruğuna sokmak için Sudri'yi belediye başkanını tayin ettirmenin yolunu buldu. Yapılanları zorbalık olarak göstererek yaygara kopardı. Montcornet herkesin nefret ettiği bir adam durumuna geldi. Onun yüzünden 5-6 kişinin yalnızca yaşantısı değişmedi, gururları da incindi. Sulanje ve La Vie aux Folles küçük burjuvalarının, Rijon'un, Lanlume'nin, Conche konak sahibi Gerbe'nin ağızlarından kaçırdıkları sözlerle kışkırtılan köylüler haklarımız dedikleri şeyleri yitirmek üzere olduklarına inandılar. General eski korucusunun istediği bütün parayı ödeyip bu davadan kurtuldu. Courtecuisse av hayvanlarının Geçtiği yolun bitiminde Aguya arazisi içine sıkışmış küçük bir malikane aldı 2000 frank ödeyerek. Riju, Bachelier'i hiçbir zaman elden çıkarmak istememişti. Ama burayı yarı yarıya bir karla Courtecuisse satmaktan haince bir zevk duydu. Böylece Courtecuisse de onun adamlarından biri oldu. Çünkü daha yalnızca 1000 frank ödemişti, Riju'nun elindeydi yani. Üç korucu, Mişo ve kır bekçisi bir gerilla hayatı sürdürmeye başladılar. Durmaksızın ormanda dolaşıyor, ormanda yatıp kalkıyor, her yanı inceliyor, nereden girilip nereden çıkıldığını öğreniyor, nerede hangi tür ağaçlar bulunduğunu ezberliyor, kulaklarını ormandaki seslere alıştırıyorlardı. Kısacası bir korucunun kendisine zaman kazandıracak olan, sahip olması gerekli derin bilgiyi kazanma çabasındaydılar. Sonunda yüzleri incelediler. Çeşitli köylerin çeşitli ailelerini ve onları oluşturan bireyleri, geleneklerini, karakterlerini, geçim yollarını gözden geçirdiler. Sanıldığından da zor bir uğraş. Bu kadar köklü önlemler alındığını gören Aguya köylüsü bu akıllı zabıtanın karşısında tam bir suskunlukla çıktı. Sinsice alay ederek baş eğdi. Mişo ve Sibile daha ilk günden başlayarak hoşlanmadılar birbirlerinden. Genç adam muhafız kıtasının yüz akı, açık kalpli, sadık asker, kahyanın yüze gülücü kabalığından, asık suratından hiç hoşlanmıyordu. Önce Çinli adını takmıştı ona. Kısa süre sonra Sibile'nin etkili ve yararlı önlemlere karşı çıktığını, buna karşılık başarısı kuşku götürür önlemleri de canla başla savunduğunu fark etti. Bu kısa öyküde görülmüş olacağı gibi Sibile generali yatıştıracağı yerde onu sürekli olarak kışkırtıyor, sert önlemler almaya zorluyor, bir yandan da başına açılabilecek dertleri, yaygın küçüklükleri, yenilebilecek ve yenilmesi olanaksız güçlükleri sayıp dökerek gözünü korkutmak istiyordu. İşe girdiği günden beri çıkarlarına göre ya generale ya da Gobertine hizmet etmeyi aklına koymuş olan Sibile'nin ispiyonluk ve kışkırtıcı ajanlık rolünü üstlendiğinin haberi olmayan Mişo, kahyanın açgözlü ve kötü bir insan olduğunu anladı. Onun namuslu bir insan olabileceğini hiç aklı kesmiyordu. Bu iki yüksek mevki görevlisi arasındaki derin nefret generalin de hoşuna gitmedi değil doğrusunu isterseniz. Mişo kahyadan nefret ettiği için onu göz altında bulunduruyordu. Kahyayı ispiyonlamasını isteyen general olsaydı casusluk yapacak kadar alçalmazdı. Sibile genel muhafızın sırtını sıvazladı. Alçakça yağ çekti ona ama dürüst askerle bir yakınlaşma sağlayamadı. Mişo kahya ile arasında bir engel olarak koyduğu aşırı nezaketi bırakmadı hiç. Şimdi bu ön ayrıntılar öğrenildikten sonra generalin düşmanların önemi ve iki memuru ile yaptığı konuşmasının ciddiyeti iyice anlaşılacaktır. 14. ayrımın sonu sayfa 192.